Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.
Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'de geçen hafta kaybettiğimiz Haluk Kakış, ki 88 yaşındaydı. Yelken dünyasının en sevilen isimlerinden bir tanesi. Çok uzun yıllar çok önemli işler yapmış bir dostumuzdu. 2 Nisan 2005'te Haluk Kakış'la Ali Can'la birlikte bir sohbet gerçekleştirmiştik. Evet, bugün o sohbeti yayınlayacağız. Alıntılar yaptım. Aşağı yukarı bir yarım saate yakın bir ses kaydımız var. Onu yayınlayacağım. Devamında da Ali Can Turalı ve Tolga Pamir'le Van de Globe yorumlarımızla devam edeceğiz. Şimdi Haluk Kakış'tayız.
Eski bir yelken yarışçısını ağırlıyoruz, Haluk Kalkış. 1964 Tokyo Olimpiyatları'na katılan ilk milli yelkenci. Belki Berlin Olimpiyatları'na da katılan Türk yelkenciler var ama kendisinin Tokyo'ya katılan ilk Fin sınıfında yarışan yelkencimiz. Tabii Haluk Hoca'nın, Haluk Kalkış, Haluk Hoca diye geçer. Hem İzmir bölgesi hem Suadiye Kalamış Fenerbahçe hattında çok sayıda yelkenci yetiştirmiş. Zaman bulduğu zaman hala yarışan biri. Haluk, hoş geldin.
Hoş bulduk efendim.
Peki Haluk, ne kadar yıl olarak kaç yıldır şeydesin, denizdesin?
1937'den beri baba kayığımda yetiştim ben, Latin yelkenden. Temelimi çok iyi atmışım babamın kay sandalında. O zamanlar
nerede bu?
İzmir Denizi'nde. İzmir. Sene 1937. Hı hı. Atatürk sağdı. Ben o zamanlar 6 yaşındaydım mesela. Müşteri gezdiriyordum dümende. Babam da yanımda. Hı hı. O babamdan aldığım ilhamla beraber hiç ayrılmadım denizde. Ben ekmeğimi de denizden kazanan bir kişi olarak, motor yoktu o zamanlar. Kürekle gidiyorduk. Öğlen eşek imbatından, affedersin, İzmir'in sert imbatı, eşek imbatı derler orada. Hı. Kilizman, Urla açıklarından beri, Hekim Adası'ndan beri, Kadeş vapurundan kapıştığım günler oldu zamanda. Kadeş gemisi.
Bu arada Haluk, ben evet, bu şeyde, Boat Show'da gördüm. Daha doğrusu önce o meşhur İzmir kayığını, hı hı, gördüm. Böyle baktım ya, bunun arması yanlış, bu direk çok uzun,
çok
bu
yanlış
tekne dedim. Bir döndüm, bir soracaktım ben, ha, yani ne oluyor, nedir bu arma diye. Haluk Kalkış burada şimdi bize doğrusunu çiziyor. Söylesin. Çiziyordu gerçekten.
Çizdin mi?
Çizdim. Biraz o arkadaşlarımdan da ilgileneceğim. Urla iskelesine imalat yerine gideceğim. Gidip.
Hı-hı. Peki bazen neye göre yapmışlar o direği? Yani
o şey, teknenin konsol, boyundan konsol, uzun konsol, bir direği. Konsol şey yani, affedersin, televizyon üzerine. Konsol teknesi.
Ha, bu Mudo yelkenlileri var ya. Yani.
O bizden çok evvel. Ben tanımıyorum öyle bir yelkenli. Belki 1800'lerin,
evet, yelkenleri. Pasaport dönemi böyle şey.
Ona yani benzer hasır yelkenler gözüktü şeyde, Mısır'da, Nil Nehri'nde. Hı-hı. Hong Kong'larda vardı hasır, öyle otlarla yapılmış, hı-hı, yelken. Hı-hı. Pupa yelken rüzgarı o.
Tabii.
Kolay ticaret rüzgarı, sırf arkadan esen rüzgarla gidebileceğin yere. Hı. Benim bu şeyler Latin'le mesela Orsa'da tırmanabiliyorsun. Hı-hı. Biraz safra koyuyorduk. Hı-hı. Kilomaz benim, iki torba çakılık vardı yanımda, çekiyordum yanıma.
O zaman trimi oturtuyordun yani.
Trimi oturtuyorum tekneyi.
Çok güzel.
Kantar terazisi gibi.
Güzel.
Peki hala bu tekneleri kullanıyor musunuz? Ya da bu anlamda bu armayla kullanılan tekne var mı İzmir'de?
Yok. Yok. En son İzmir'de, yani babamın kayığında, benim üç amcam Kuvayi Milliye de cephane çıkmış amcalarım sağdı benim o zaman, hani. Beş amcam babamla beraber, ipsiz diyorum, Topal Osman'ın emrinde. İşgal devletleri burada, gemiler doludu, hasır gibi gemi doludu boğazın içi. Öyle anlatıyorlar amcamlar.
Peki ben şey sorayım. Bu yarış meselesi daha çok İstanbul merkezli gidiyor. Bütün Türkiye'de. Evet. Yani yarışların en yoğun yaşandığı, işte en fazla yarış yapılan. Halbuki İzmir Körfezi çok uygundur yelkene. Neden orada bu şimdi gelişmedi? Karşıya bir yelken kulübü var benim bildiğim.
Yaraya parmak bastın. Ben, bir of çekeyim.
Ben şimdi onu anlatırken aklıma gene şu şekilde geldi. Ben babamın kayında müşteri gezdirirken Altın Yunus'un sahipleri Selçuk Selman kardeşler vardı. Birisi öldü. Selman abi öldü. Selçuk Bey. Altın Yunus'un sahipleri.
Selçuk Yaşar. Yaşar Holding'in sahipleri.
Yaşar Holding'in evet. sahipleri. Onlar bizim abilerimiz. 7-8 yaş falan büyük bizden onlar. Ben 13 yaşlarında olsam hele. Onlar Kara Kedi böyle Fikret Elbirlik'le yarışıyordu o zaman.
Hmm, hala yarışıyor.
Fikret Elbirlik.
Daha artık yarışmıyor da ama 2 senedir.
Ben babamın kayından kadar resmi tekneye de gidiyor. Babamın kayından onları izliyordum hep. Yolelerle. Celal Bayar zamanı halk tekneleri, yöreler vardı. Hı hı. O devirde yarıştık onlarla.
İzmir'de diyorsun şeyde.
Evet.
Güzel.
Peki niye yelken gelişmedi İzmir'de? Yani gelişmediğini söylemek doğru olur mu?
Yelken gelişmesi zaten bizim ailenin yelkenlilerle gelişmeye başladık. İşte karşıya kalan da Recep Yelken Biçer vardı arkadaşımız. Evet. Mehmet Ali'nin babası. Hı hı. Onlar da iyiydi yani. Mehmet Kaptan vardı o zamanlar. Yavdu Mehmet derlerdi. Müfit Yılmaz ticaret matbaasının sahibi Mehmet Müraşit'in babaları. Onlar bizim gençliğimizin delikanlısıydı. Yarışıyorlardı hep onlar.
Ama İzmir'de gene de bir centerbot yani olimpik teknelerde bir Karşıyaka Göztepe ciddi hala bir orada bir enerji var, bir kimya var.
Var da hayır şey yat yarışları.
Evet yok. Yat
yani
yarışı.
Sportif ben de hatırlıyorum. Snipe'lar vardı, şarpiler vardı.
Evet, sen de İzmirlisin değil mi bu arada?
Karşıyaka'da okudum.
Yalnız antiparantez yapabilir miyim? Bu devrede de denizde çok eski abilerimiz en başta kulakları çınlasın. Samim Arduman abiyi de anmadan geçemeyeceğim. Hı hı. Feyyaz soyadını bilemem. Feyyaz abi vardı o zamanlar. Samim Arduman 1, Feyyaz 2 diyorlardı. Hı. Feyyaz 2 insanını ben geldim 61'de Avusturya'da Atersi Gölü'nde yarışmaya giderken 10 gün kamp yaptık İdeal Tepe'de Gülseri Plajı'nda. Hı hı. Bu adam meğer ki benim kamp birim olan adam. Hı. Feyyaz abi orada verdi. Haluk'ça biraz dedi bana biraz dümeni verir misin? Diz çöktü süratten. Altımızdan Ford Aragosu gibi Paris motoru gibi kalktı. Yelken Sert Bayraz ama beraber.
Çok
güzel. Gittik kıyı ortan olsa midye çıkardık. Midye gecesi yaptık. Güzel günler yaşadık orada. Feyyaz abinin idaresinde.
İstanbul'da evet, pırıl pırıl denizin olduğu plage günler.
Peki ama yani sonunda İstanbul evet kadar hareketli değil İzmir.
Tabii.
Peki
bizden evvel yelkende bizden evveler ama biz temelimiz çok şimdi Deniz Durmay Bulevint yatını kullanan Deniz Durmay var arkadaşımız. İlk arkadaşlarım Nur Öktem. Hı-hı. 1956'nın arkadaşları bunlar.
Peki şöyle bir eleştiri yöneltilebilir mi size? Evet. Haluk, siz demek ki gençleri yetiştirememişsiniz. Kendi jenerasyonunda kalmışsınız.
Kaya Yelken, Yalçın Banşo antrenörler onlar hepsi benim.
Şaka.
Kursiyerim onlar hepsi benim.
Gençler ilgilenmezse siz ne yapacaksınız? Peki Uzma ile yarıştın mı?
Yani Uzma ikiyle yarıştık. 8 gün 8 gecede Portofino'ya gittik. Korent kanalından Adriyatik'in İtalya'nın çizmesinin altından Messina Boğazı'ndan vurduk. Kuzeye doğru Portofino'yu bulduk rotada. Peki Portofino'da yarıştık 5 gün. 7 gün 7 gece yol gittik. 7 gün gece şey aynı 14 gün yol sürüyor. Adalarda Yunan adasında ilk Korent'te giriş unuttum ismini onun. Çıkış adasında Kefalonya. Kefalonya'da mazot aldık. Girişte de çıkışta da kumanyamızı düzdü. Ondan sonra Napoli'ye uğradık. Sevindim Napoli'ye uğramamıza. Ben 1967 Avrupa Şampiyonası Fin Şampiyonası'na katıldım orada. Çok güzel yarıştık Napoli'de. Onu da andım. İki sefer uğramış olduk. Bir de dönüşte bir daha duşumuzu falan uzun yol geliyorsun çünkü.
Güzel hatıralar var.
Müzik arasına doğru gidiyoruz ama ben Samim vardı bana sorduğum soruyu Alican Haluk Kalkış'a da sormak istiyorum. Uzma her zaman filonun en uzun.
Uzma hep first finish teknesi yapar Samim vardı.
Ama ben şey sormuştum. Yahu Samim Bey hep böyle başta tek başınıza yarışıyorsunuz. Canınız sıkılmıyor mu diye. Tabii. Sizin canınız sıkılmıyor mu diye. Etrafta hiç tekne yok. Ha yarışıyorsun ha geziyorsun fark etmiyor.
Tabii. Yürüyen de geziyor. Çünkü o yukarıdan alıyor armayı biliyor musunuz?
94.9 Açık Radyo'nun canlı yayın stüdyosunda deneyimli yelkenci, denizci Haluk Kalkış'ta sohbetimize devam ediyoruz. Herhalde 3-4 programlık anı var.
Malzeme var.
Değil mi?
Malzeme.
Peki Haluk, yaşadığın böyle sıkı fırtınalar var mı?
Yaşadım. Olimpiyatın 3. yarışında çok ağır bir havaya girdik. En az 20 tek, 33 tekne yarışıyoruz. İlk orsa bitiyor 40 dakikada. Apazına uçuverdik böyle bir yerden, kuzeyden, Tokyo tarafından yaşıyorduk biz. Buradan Sivriada gibi açıktayız böyle. Apartmanları ufacık görüyorsun. Hı-hı. Okyanus şeyden, Pasifik'ten.
Neyle yarışıyorsunuz?
Fin sınıfında.
Fin sınıfında. Fin nasıl bir teknedir dinleyicilerimiz fin için, kaç metredir?
145 komple ağırlığı salması, yelkene bütün takımı içeride bir serdümeni olmayacak. Koyuyorlar terazi 145 kilodan hafif olunca ceza kurşunu.
Tekne boyu nedir?
Ve 4.90.
4.90 direkt?
6 kısır.
6 suluk barma değil mi? Evet.
Yani finin tek işte çarmıksız.
Ha, çarmıksız tek direkt önde
lastik gibi esliyor. Ona göre raspa yapıyorsunuz. Tıraşlıyorsunuz ahşap zamanı.
Çarmık telleri yok.
Yok, tel olmaz.
Soruyoruz
zaten,
işte.
Zaten alüminyum direkt çıktı. Ahşaplar bitti. Hı-hı. Onun için Dünya Olimpiyat Şampiyonu Brezilyalı Bruder vardı. 127 kişi uçakla Altın Kupa'ya giderken Golf Kupa. Brezilya takımı 127 yolcuların Atlas Okyanusu'na çakıldı. Orada gitti çocuk o. Çok değerli bir insandı o. Bruder. Hmm. Raudaşıl ismini duydunuz. Raudaşıl Avusturyalı. Onlar birisi tekne yapıyor, öbürsü direk yapıyor. Yelken kesiyor. Ortak çalıştılar. Raudaşıl da 66 Avrupa şampiyonu oldu kendi görevine.
Peki fırtınayı anlatıyordu.
Elleri öpülecek çocuk bunlar.
Fırtınayı anlatıyordu.
Fırtına Japonya'nın 3. yarışında çok ağır bir havadı. Vücutlar hani kaldırmıyor artık. Willy Kuvay'dı var orada. 5 tane Golf Cup alan. Bir de olimpiyatı aldı gene Willy Kuvay'dı adı. 771 yelken numaralı, hiç unutmam. Aslanlar gibi delikanlı. Hava şeyidir. Mühendisi. Hmm. Resimleri de getirdim herhalde burada. Göreceğiz. Onu göstereceğim. O olimpiyatı da aldı. Orada bir baktım ki ben Apaz Şamandırası'ndan sonra Pupa'ya dönüş, Kavan Çalan dönüş var. Hmm. Bir baktım ben Şamandıra'nın dibi fin enkazı. İmkanı yok, ben de batacağım orada. Belli yani. 20 tekneyi görünce moralim de bozuldu. Öyle bir 100-150 metre kadar o enkazı bitirdim. Açığında. Kavanca yapmadım açıkta. Bir düğüm yaptım böyle. İskota orsalayaraktan. Tekrar saldım.
Ne demek düğüm yapmak? Düğüm yapmak ne demek?
Yani bir cross kurdum hani. Orsadan.
Ha,
orsadan.
Yani, kavançayla dönmedin yani.
Bu kavanç... Koca yapan 20 kişinin halini gördüm ben orada. Ben orsadan döndüm. O aralıktan bir de birisinin üzerine çıkmadan bir başladım gitmeye.
Biz de böyle dönmüştük kış kupasında.
Bir kupayı Radaşlılara hayran kaldım. O dünya şampiyonu, Avrupa birinciliği olan çocuklara. Willy Kuvaydı'dan. O mankim yedekti o zamanlar.
Onlar
mankim...
nasıl döndüler?
Onlar usta finciler. Ben Fin Flying Dutchman'de çalışıyordum İzmir Denizi'nde olimpiyata gitmek için. Rahmetli Orhan Sakabin'le oğlum dedi. Meşhul dedi. Flying Dutchman yarışı. Gel dedi, seni Fin'e vereyim. 1-2 saat mücadele ettim. Metin Aktura'ya döndüm yanımda. Arabaya bindik, Erdoğan Arsal rahmetli. O da olimpiyat arkadaşımız. Ve şeyde arenada çıktık oradan. Öğlen yemek zamandı. Ne zaman... Sigara almaya gitti Metin Akturak. Bana da bir tane al dedi falan. Gelinceye kadar bak dedi Haluk dedi. Aptallığı bırak dedi. Az cebinden bir tapa şey çıkarttı, resim. Önden üstten alınmış fint resmi. Olimpiyat veriyor. Flying Dutchman ne olacağı belli değil dedi. Oradan kiralanacak falan. Gel şunu falan. Dedim Metin ne diyorsun dedim. Bak başkanım o kadar, ben fazla diklenemem. İşte ya gideceğiz bir olimpiyata yelken yapmaya, ya dedim geri döneceğiz İzmir'e. Arabanın içinde pazarlık yapıyordum Metin'le, Akturak'la.
Daha gitmeden ediniz, Türkiye'desiniz mi?
Bana kabul ettirdiler bana artık orada. O zaman restoran Abdullah en güzel, parmakla gösterilen, hala duruyorsa bilmiyorum. Hı-hı. Konyalı'nın. Hı-hı. Beyoğlu'na çıkarken evet. Solda.
Duruyor.
Gümüş takım.
Duruyor.
Yani gümüş takım. Benim bildiğim İzmir şulesine gelirdi. Bir muhabbete geçiyorum. Hı-hı. Böyle büyük devlet adamları gelirdi. Şöyle benim muhitimde yani güzel yalda. Şöyle gazinosuna. Gümüş takımı orada çıkardı bir de. Orada gördük biz.
Bir de liman lokantası.
Liman lokantası.
Evet, şimdi bilmiyorum abi.
Peki Fin'e kararı verdin. Ondan evet. Sonra daha önce yarışmış mıydın Fin'de hiç Haluk?
Fin'de hayır.
Yarışmış. Hayır. Anladım.
64 olimpiyatından sonra geçtim Fin'e.
Hı-hı, anladım ama daha olimpiyatları...
Seçme yaptılar. 65'i kazandım. Portekiz'de yarıştım bu sefer.
Hı-hı, dur olimpiyatlara geri dönelim. Şimdi benim de merak ettiğim olimpiyatlar.
Üçüncü yarışta çok ağır bir havada ben batmadığıma...
Bitirdin. Finişini aldın.
Ve en sert havanın yarışıydı. 17. mi 15. 15 oldum.
Kaç tekne bitirdin?
33 teknede 15 oldum. Kaç enkazdan kalkıp da devam edemeyenler olmuştur yani. Hı-hı.
Ha, kaç tekli bitirdiğini hatırlamıyorsun.
Yani, ölüm batışında girmeden fark ettim ama niye pupa gidemiyorsun? Şimdi ben pupa gitmek istiyorum böyle. Gidemiyorsun. Neden? Kama gevşek o zamanlar. Kamalığı. Hmm. Değil de böyle rulo rulo böyle tellen istediğin kadar tansiyonla basıyorsun, tel koparasıya. 5,5'tan 3 kişi biliyor. 550 kilo yük biliyormuş o tellere. Bu film bulmasına o sert havada. Bu sefer kama biraz gevşelince bomba kalkıyor ya havaya. Havaya kalkınca oluyor. Kuhuni honi oluyor. Yelken. Hmm. O kapatıyor seni. Topa gidemiyorsun yani. İlle apaz yaptırıyor seni. Hadi oradan bir tur daha düğüm daha. Yine orsadan. Bir daha gidiyorsun, tutturamıyorsun şamanları. Pupa'ya travma olan gidiyorsun. Tersine. Anlatabiliyor muyum?
Kaç yarıştı olimpiyatlar? Haluk? Kaç
7 yarış yaptınız. Herkes bir puan, kötü puan atıyorsun.
Sonunda en kaçıncı oldunuz overall?
Ben orada enteresan 8 millet geçebildim orada. En iyileri bir sene evvel Akdeniz oyunlarında İspanyolu geçmişim ben orada. Bir tanımıyorum onu ben. Orhan Saka kulağıma eğildi. Bak Haluk dedi. Kemal Kayın var. Bilirsin o da. O da kazadan öldü.
Bilmiyorum.
Neyse. Kemal Kayın gittiydi o sene sonraya. Ben harekete bir rüzgar azizine kaldım. Yarışı o aldı. Gitti. Onları geçen İspanyolu ben 7 yarışın neticesinde puan tasviminde 3 tekne altında. Yarış bitirdim.
Güzel.
Japon olimpiyat sahibi 2 tekne üstümde.
Haluk Kalkış'la sohbetimize devam edeceğiz. Haluk bu arada torbasından bol miktarda malzemeyle gelmiş. Keşke bir televizyon programı yapabilseydik. Ve Haluk'un bize gösterdiği şeylere bakabilseydik. Epey de arşive meraklısın galiba Haluk. Acan sende de var galiba bir takım dokümanlar.
Evet, bu 1999 senesinde Yachting World Türkiye dergisi Haluk Kalkış ile ilgili 8 sayfalık bir haber yapmışlar. Haberi yapan da Zuhal Atasoy. Orada bütün eski işte olimpiyatlardaki fotoğrafları da var. Haluk, sizin ailenin senden sonra yelkenci geleneği de devam etti. Biraz anlatsana, çocuklar neler yaptı, nasıl yetiştirdin onları?
İlk 6,5 İbrahim büyük oğlum. 59 doğumlu oğlum.
İbrahim Kalkış.
İstanbul Yelken Kulübü'nde 6,5 yaşında geldi İzmir'den. Hı-hı. Hemen fine başladı. Hı-hı. Şey fine diyorum, optimiste. Optimist'ten bayağı başarılarla tırmandı. Birinci bölge birinciliği, Marmara Grup Şampiyonası, Türkiye birinciliği derken Balkan'a kadar dayandı. 73 Balkan'ına kadar. Balkan'ı da kaptı burada. Kendi
Balkan şampiyonu oldu.
İlk altın madalyalı adam benim büyük oğluma nasip oldu Türkiye'de.
Anladım. Yani Türkiye'nin uluslararası yelken yarışında kazandığı ilk altın madalya. Evet.
1973 senesinde. Oradan yaşı dolarken Halim girdi devreye.
Ortancıoğlu.
Ortancıoğlu. O da başladı Marmara Grup Şampiyonası, İzmir bölge İstanbul bölge birinci, Türkiye birinci derken 78 Foça'ya gitti kadette Yusuf Teoman'la.
Evet, benim yeğenim olur kendisi.
Yusuf Teoman, Umur Teoman'ın oğlu. Hı. O ekip oldular. 42 teknede kadette Türkiye birincisi oldu, seçildi. Hı. Ondan sonra Çeşme'de 80 senesinde uluslararası dünya şampiyonu oldu yani. Arjantinlilerin peşinden dördüncülüğü var Halim'in orada. Hı-hı. Kadette. Hı-hı. Yine Yusuf'la.
Tamam. Zincir Bozan'da bir banklara oturma şeyiniz var. Ben onu görmedim ama duydum. Hangi tekneydi?
Blumint'te.
Nasıl olduydu hatırlıyor musun?
Çok sertti. Gelibolu'dan start yaptık.
Evet.
Ben yanındayım Kazım'ın. Rahmetli Engin Emre benim. Aynı yaştayız. 32 doğumlular. Vehbi Emre'nin ortancıoğlu. Evet. Engin Emre kulüp başkanımızdan. Tay yatından ilk yaptı o yatçılığa. Ben de çok kullandım onun yatını. Neyse. Çok sert havada pupa yaptık. Gelibolu'dan Zincir Bozan'a giderken.
Balonla mı gidiyorsunuz?
Balon her şey var.
Her şey var.
Bütün yelkenler full. Tekneler çıldırıyor. Nereye yatsam? Nerede isterse tekne orada batıyor. Hava hata yaptın mı? Epey rakat namaz kılıyorsun o Çanakkale'de. Salma yapışıyorsun.
Gece mi gündüz mü?
Efendim?
Gece mi gündüz mü?
Gündüzdü.
Gündüz.
Start evet. Yaptık 4 tekne. Öyle sıkıştırdılar bizi şeye doğru. Gelibolu tarafına. Yarımada'ya doğru.
Avrupa tarafına.
Naraburu şöyle kalıyor biraz. Böyle. Bitti artık sahil. Biz yol istiyoruz. Bizim üzerimizde deli dumru var. Şefa kullanıyor Halil Bezmen de içeride. Halil Bezmen. Ondan sonra Muço yatı var. Ondan sonra Vanessa Osman Özdemiroğlu. 4 tekneyiz. Bunlar birisi kavança edecek. O da takip. Herkes pat pat pat pat pat atacak kavancasını. Atalım mı, atmayalım mı, indirelim mi, indirmeyelim mi, gidip bir göz atmaya başladı. Ondan sonra indirdiler çocuklar. Kaçırmış vaziyette de. Ne oldu? Spinaker aldı oradan başını, geldi. Öyle rüzgar doluken kış tarafa doğru topuğa oturmuş gibi durdurdu.
Gönderi bıraktınız yani. Bu. Efendim? Gönderi bıraktınız, kavanç atacaksınız, balon kaçtı.
Tabii. Denize su doldu içine. Akuma oturmuş gibi. Daha oturmadık. Hani çekek yeri teli gibi oldu kış taraftan. Baltalan ancak kesebilirsin. Çözemezsin o yalı. Derken öyle biz zedelendik orada. Topladık takımları. İndirdik. Bu sefer kaydırak oynar ya. Okul talebeleri seke. Deniz oradan. Şöyle şey oldu. Döndü direğimiz. Böyleken giderken battık. Naraya burnuna doğru döndü direğimiz böyle. Omurga oturdu. Her sekişte böyle çıktık göbeğe kadar suya yattı. 2.65 su keser Blue Wind yatında. Herkese dedim ki ben çıkın dedim rüzgar üstüne. Daha da maden daha çok ısırsın.
Deniz
dedik
var mı teknede?
Deniz var. Döve karaya oturuyoruz artık.
Hayır deniz.
Rüzgar var.
Rüzgar var.
Deniz Durmay var mı
diyorsun? Bülent Turan, Turgut Baran, Mesut'un abisi sahilden otomobille takip ediyorlar. Bizim kaç tane poz var onları bir getirsem size diye bir görseniz.
Sonra ne oldu peki? Herkese aldın.
Herkese aldık rüzgar üstüne. Şafak, bütün Ataköylü benim ekipte o zamanlar. Timuçinler vardı, Şafak vardı. Numan Nasoğlu yanımızda. Daha çok isimler var. Ergin vardı. Şimdi Şafak'ta da tölkü dedim ki Şafak'a sahil koruma yardım etmek işte yardım istiyoruz ama ya sahil koruma yanlış yere duruyor. Direğimizin döndüğü yer burası o oradan. Buradan yol verirse ya baş üstüne kopacak. Hizamıza gelsin. Ben diyorum ki nasıl olsa epey açık denize o kadar broşa düşüyoruz. Kurcatalar suya değinceye kadar broş oluyor. Maden su üstüne geliyor. O kadar değil daha olmadı bile. Ondan daha çok tazik görüyor ki altılık teller kopuyor silkintiden üç defa. Çiftiriyor. Kaç tane tel değiştirdim ben Turgut'a. Ulumitlere sonra. Örgülü otel. Şimdi ben dedim ki teknede ne kadar demir ipi, halat, yedek, iskota ne varsa verin. Sahil korumaya komut verdim ben Şafak'tan. Orada değil bu yana gelsin. Bunlar da bu tarafına doğru. Direkt öyle duruyor çünkü. Böyle yattık. Kabuğu neredeyse valiz gibi, çanta gibi kayalar, kara dikenler gözüktü artık. Hani köyüse kadar su, 1.20'ye suya, 2.65'te ne kadar yatıyor? 45 derece yattık tekne. Seke yok çünkü Erdeniz'de. Zodiac geldi. Sahil korumadan. Ben bütün halatlara sancak bağı yapıp yolladım. Zodya İbrahim de atladı denize. Gitti sahil korumaya. Yol verdim ben. Gidiyor. Yol verdi işte sancak bağı. Bir öbek baş üstünde halat. Ne kadar halat varsa 300 metre gemi rotasında duruyor sahil koruma. Aman diyorum rica ediyorum. Çok yavaş çeksin bunu ki sakatlık yapmayalım direğimize. Bunun da en yavaşı 5 milmiş meğer ki. Hidrolik şanzıma hap patladığı zaman da bir baktık biz 14-40 tekne. Dozer nasıl toprak atar denizi doldurur. Baş taraf omuzdan kıç omuzda o kadar köpük. Arka taraftan köpükler böyle alabora oluyor. 5 mil çekiyor bizi batık. Direkt tepesinden. Hop hop ciğerlerim kanıyasıya bari. Hop falan de hop ne hopu. Allah'tan yaptığım sancak bağlarından bir tanesi çözülüverdi. Bir baktık mahalle hacivert suya geldik. 10 metre kadar sonra uçurum orası. Ondan sonra bakın dedim teknede su var mı kabuğu da imedi daha.
Bu arada yaslamadı yani.
Şeyde çanta gibi kara dikenli kayalara. Ondan sonra moraller bozuk hiç kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Dedim ki çocuklar hadi dedim basalım şimdi yelkini.
Bütün bu arada tekne doğruldu tabii.
Doğruldu. Su yok. Değil, ama su yok. Maden o kadar 45 dakikada dövündük. Ne olmuş biliyor musun? Maden arka tarafta suyun çıkış yeri var ya madenin arkasında.
Evet.
Böyle kazan olmuş. Kepçe dönmüş.
Kurşunlu.
Evet. Alaylı. Aman ne kadar fren yapmış bizi o Foça'ya kadar. Ege Denizi'nde tekne demek o olmasa 17 milde yapacaktık biz. 15'e kadar.
Sıra tekrar bastınız yelken.
Bastık. Yol verdik. Kimse yok denizde. Bozcaada'nın önünde eşek ümmeti, köpek, kuzucuklar şu
an. Diğer tekneler ne oldu?
Hepsi döndü köşeyi. En son arsız teknesi vardı ya.
Evet.
Arsız yatı. Bir tokat ona. Daha döner döner ısırır verdik ona elma ısırır gibi. Bir baktım Praveza ileride. Bir tokat Praveza'ya. Karabey oğlunun ilk Praveza'sı. Ağır bokula satıldı. Bir baktım yol teknesi Namık Katırcı rüzgar altına. Ali mütevelli kullanıyor onu da. Düşük rotadan gidiyor. Bir tokat da rüzgar altından ona. Karayel'de belleşiyor. Edremit'in önünde bir tokat da ona 7-8 tekneyi topladım oradan. Zeytin toplar gibi oradan geliyor şimdi. Akşam üstü oldu. Midilli'yi sıyırıyoruz biz. Ayvalık'a bakan burnu. yakın. Evet. Aragatçıların kabaklarını görüyorum böyle. Tren akıyor tekne. Ondan sonra akşam oldu. Midilli'nin kazasının önünde dikili karşıladık. Ondan sonra saat 11'e doğru Ege Denizi'ne çıkıldı. Bir baktık silik silik ışıklar görüyorum ben. Dedim arkadaşlar bu Yunan balıkçı teknesi değil bunların hepsi. Pupa feneri silik. Bize veren bütün tekneler yani dakika entikaf veren teknelerin hepsi en küçük sınıfta biziz. Blumint yatından A sınıfının. 3,5 saat uzma veriyordu bize. 8 saat sonra bordasına yanaştım. 1 saat 10 dakika Vanessa yapıyordu. Vanessa çeşmenin önünde yakaladım. Yakaladım. Sabaha karşı. Oradan da orta turamalı yaptım Japon'daki gibi. Sakatlık olmasın diye. Bir daha dedim gözlerim biber
gibi. Hiç uyudun mu Haluk Hoca'ya?
Gözlerim biber gibi yanıyor dedim. Artık bir avuç bir kırmızı biber atmışın kişinin gözüme. Öyle yanıyor uykusuzluktan. Dedim İbrahim Esed'in dedim geç dümene dedim ben. Bir yarım saat kadar dedim kimse kalmadı. Bir uzma kaçmış.
Uzma yüzme.
Bir saat rotardan sonra karaya oturup 45 dakika sürdü. 15 dakikada bizim direklerimiz derken Çanakkale Boğazı'ndan yelkenden çıkmamız en sonuncuyuz. Ege Denizi'ne hava bir öttü gece. Yapıyor böyle hıstık. Bakamıyorsun. Bomba kaptırıyoruz fin gibi. Öyle bir tekne ki. Dalıyor tekne.
Bu arada
laçka diyorum İbrahim'e. Cenova'ya laçka ettiriyorum. Rüzgar altına kaçıyorum. Ben flying dutchman kullanmış adamım. Büyük denizlerde.
Bu arada Blue Wind'de kaç? 14 metre
4.70.
14.
14. 4.70 gibi kullanıyorum Blue Wind'i abi.
Sonra kaççı geldiniz Haluk sonuçta?
Orada biz Atabey oturduk girdik şeye Kuşadası'na. 8 dakika sonra orada selamun aleyküm olduk. Ondan sonra başladılar gelmeye. Atabey Orient'ten yarışıyordu o zaman. Haluk'cum dedi uzattı elini tebrik ederim dedi. Bu yarışın birincisi sizsiniz dedi. Bu kadar rotardan sonra penaltı cezası alıyoruz yardımdan. Yani birinci olma, birinciyiz yani penaltılar almasak, gecikmeler olmasa. Bir de biz kendimizi cezalandık kayalarda böyle bölündü mü döndü mü? Benim orada Bozcaada'dan Kuşadası'na kadar kıyma yaptığım su, buruntuya soktuğum su 120 bin ton, 128 bin tonluk Roman tankerini doldurur kıydığım su.
Şey dedi güzel.
Dizayn olarak.
Peki
ne, ne su kıymalı? 60 santim yukarı kadar dönmüş salma. Yani. Böyle olmuş şey. Abi bak şu şekilde olmuş. Kepçe.
Güzel.
Peki bir müzik arası verelim mi acaba?
Verelim. Peki gene devam ediyoruz. Bugün şimdi çalışmalarız. Some Fantastic aynı grupta.
Evet bu hafta Açık Deniz'de 2 Nisan 2005 yılında yani 15 yıl önce Ali Can'la birlikte Haluk Kakış'la yaptığımız sohbetten alıntıları yayınladım. Kendisini 88 yaşında geçen hafta kaybetmiştik. Yelken dünyasının enteresan ve çok sevilen isimlerinden bir tanesiydi. Evet Ali Can dinleyebildin mi sohbeti?
Dinledim Beysun. Yani aynı heyecanları yaşadım. Bir de tabii güzel de oldu. Yani bir dönem işte yat koşturmuş, yat yarıştırmış. Neredeyse herkes o yarışta var. Herkesle ilgisi de bir anısı ve bir gözlemi var. O da çok hoşuma gitti.
Evet ya o heyecan çok çok yani insanı gülümseten bir ses tonu ve heyecanla anlattı. Bilmiyorum Tolga dinleyebilir mi? Tolga merhaba.
Evet evet. Merhaba selamlar herkese. Selamlar.
Evet. Böyle şimdi üçümüz Van de Globe yorumlarına geçeceğiz. Benim hemen ben Alex Thompson'la başlamak istiyorum Tolga. Şimdi Van de Globe'da işte teknenin orasının burasının kırılması, işte hidrolikler, işte foil'lar vesaire. Bunlar çok bildiğimiz şeyler ama ben ilk defa yapısal bir hasarla tanık oldum. O çok enteresan geldi bana. Alex Thompson'ın paylaştığı bir video var. Muhtemelen ikiniz de izlemişsinizdir. Teknenin başında postalar ya da işte İngilizcesi frame dediğimiz şeylerde kırılma var. Bu bana çok enteresan geldi. Burada bir mühendislik sorusu var. Tolga ne diyorsun? Yani
bir şey hatta... Beysun bir şey düzelteceğim. Postalarda mı kırık yoksa postalarda, eskilerin
evet. Yani tulani dedikleri frame dedikleri evet.
Uzunlamasında yani şey de var. Uzunlamasına hayır, yani posta
önüne
gidenler longitudinal uzun tulanilerde longitudinal de kırık var. Yani daha şey hayır, baştan yok, sona giden hasta kırık var.
Hayır ben videoyu iki kere izledim. Yani peki. Omurga boyunca evet yani bu, uzunlamasına ama çatlaklar postalarda yani frame'lerde ve zaten orada kendisi videoyu çekmeden önce beyaz flomasterle nerelerinin çatlak olduğunu falan anlatıyor.
Evet, devam ediyor
yani, zaten. Evet. Ve orada da Alex Thompson işte ikinci giderken mecburen durmak zorunda kaldı ve tamirat yaptı. Yani ne tamirat dediğimizde, yani benim anladığım kadarıyla elyaf ve karbon elyaflar ve epoksiyle o hasarlı bölümlere müdahale etti. Dolga, ne diyorsun? Doğru. Sen bu sen izledin mi o bu videoyu?
Evet evet, tabii ki çok yakından takip ediyorum. Şöyle de, yani aslında benim de anladığım kadarıyla longitudinal, yani uzunlamasına postada, yani yatay ellemesine değil uzunlamasına postada olan bir şey, ama
uzunlama şöyle bir şey var ben ilk defa. Tolga bir der, Tolga'cığım yani, bir saniye. Uzunlamasına posta diye bir şey olmaz ki. İşte tekniğinde yani, omurgası vardır. Var. Omurgaya da
yok. Yani yatay omurga, yani omurganın altta salma hizasındaki olan longitudinal yavaş yavaş postanın uzunlukları doğrultusunda yana doğru da devam eder, o yukarı doğru çıkan. Çünkü oralara unidireksiyonel dediğimiz, sadece ne tek yönlü elyaf yatırılarak yapılıyor o noktalar. Yani benim şu anda aslında bunda karşılaştığım en ilginç gelen konu şu. Normalde biliyorsun şimdiye kadar gelen bu tip strüktürel arızalar hep salma bağlantısının olduğu noktalardan ya da dümen palasının olduğu bağlantılardan geliyordu. İlk evet. defa bir teknede teknenin provasını neredeyse çok yakın bir yerden ortaya çıkmaya başladı bu iş. Bu bana biraz evet, şeyi sorgulattırıyor. Hani farkındaysan şu anda mesela bütün tekneler, yeni jenerasyon teknelerin omurga, yani gövdelerinin, güvertelerinin aşağı doğru bir açısal yapısı var. Hedef aslında yukarıdaki yükü azaltmak. Yani güvertedeki yükü aşağı doğru çekerek. Çünkü yani onlar boşu boşuna kullanılan alanlar. Oradaki elyaf yükünü azaltmak aslında amaç. Demek ki belki de bunun bir yan etkisi oldu. Oradaki posta diyebileceğimiz tipteki yapısal strüktürü birazcık şekillerini değiştirdiler. Ve o şekil değişikliği de pek düzgün cevap vermedi. Çünkü yukarıdaki yelken alanına bakarsak tahminen çok büyük bir güç biniyor G2 ve G3'leri koydukları zaman yelken armalarına. Ve bunu taşımadı orası.
Şimdi belki çok basitçe benim aktarmam gerekiyor dinleyicilerimize. Şimdi temel prensip, teknenin bir omurgası vardır. Kıçtan başa doğru giden ve ona kaburga da dediğimiz bizim Türkçe'de postalar eklenir ve üzerine de tekne sarılır. Şimdi bu şey de bana da enteresan gelen şey aslında şeyin konstrüksiyonun, yani yapının en güçlü olduğu yer provadır, yani tekenin başıdır. Çünkü orada tekne daralıyor, oradaki alan küçülmeye başlıyor. Fakat benim anladığım kadarıyla, şimdi bir kere şunu da söylemek lazım. Bütün teknelerde burkulma dediğimiz şey vardır. Yani evet. Ne yaparsan yap, malzeme esner. Şimdi anladığım kadarıyla bu esneme de başa doğru gittikçe o sertleşen şey bölümü, provası çok sert ve olduğu için, çok dayanıklı olduğu için kırılmaya neden oluyor. Orası esneyemediği için sanıyorum orada kırılmalar meydana gelmiş. Bana enteresan gelen o, tabii burada bence bir mühendislik sorusu var. Daha şu ana kadar mühendislerden bir yorum gelmedi. Yani çünkü foil kırılması tamam anlaşılır bir şey, direkt kırılması anlaşılır bir şey, ama bu anlamda yapısal bir problem soruya akla mimarları ve mühendisleri getiriyor. Burada bir hata var gibi geliyor.
Bence kullanılan malzeme ile alakalı bir şey. Yani karbon biliyorsunuz yani 3 polyester karbon ya da ne bileyim kevlar malzemeler. Üçünün de çalışma prensibi birbirinden farklı. Karbon ne kadar hafif bir malzeme olsa da darbeyi sevmeyen bir malzeme. Evet. Gördüğüm kadarıyla bu foil teknelerdeki düşüşler çok hızlı ve düştüğü sırada da tam bu yelkenlerin, yani ön armanın bağlantı noktalarındaki yatay çekme gücü ve vurma hızı tahminen burada sürekli bir kevler gerekliliğini duyduruyor gibime geliyor bana. Karbon çünkü bu noktada patlar. Yani kevler aynı şeyi yapmaz biliyorsunuz. Kevler çatlama yapmaz, direkt yırtılmaya başlar. Bana göre çizime baktığında, yani o beyaz alanla çiziklerine baktığında bu gerçekten böyle bir hani karbonun kırılması gösteriyor. Yani bunda evet. aslında yatay bir çekim var orada. Tabii evet. yani daha dur göreceğiz, daha neler göreceğiz. Bak Tomarion şeyini kesti, folyonu kesti bıraktı.
Evet.
Evet. Şimdi onu konuşacağız ya, ben birkaç Tolga sana bir sorum var. Alican, sana da bu soru. Alex Thompson'ın teknesi bu yarışı bitirebilir mi Tolga?
Tabii ki bitir. Yani bitirecektir tahmin.
Abi böyle bir yapısal sorun varsa.
Güven de arızalandı.
Güneydeki o şiddetli fırtınalarda bu tekne kırılmaya devam edebilir mi?
Yapısal tabii ki ama şimdi bak sor, bak başından beri konuştuğumuz konu burası. Ben Alex Thompson'ın hep kazanmasını çok istiyorum. Bu çok büyük, ciddi bir örnek olacak diye diyorum ama bunun ne kadar şeyleri, fiselleri çektiğine, yani halatları çektiğine bağlı bir iş bu. Tahminen şu an kazanamayacak ama yarışı bitirebilir. Ama kazanma arasına döndüğü an tekniği kırabilir. Yani bu kaptanın vereceği ilginç bir stratejik durum yani. O şimdi içeride tahminen mühendisler çalışıyor ama sorguladığın soru demek oluyor ki yarın öbür gün bu çatlak daha da ilerlediği durumda bu yelken ana bağlantılarının yani proveye bağlantı noktalarından bu fire vermeye başlayacak. Eğer ki onu kaybettiği andan itibaren direğini kaybedecek. Bu kadar basit.
Hayır, bana yapılan tamiratın yüzeysel bir tamirat olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma.
Tabii ki.
Ana nedenini bilmedikleri için yani nereden başlayıp oraya kadar giden bir kuvvetler dizisi var. Onu bilmedikleri için ben kendi adıma Alex Thompson'ın teknesinin iddialı olacak ama bu yarışı bitirebileceğine dair bir kuşkum var. Onu buraya kayda geçeyim.
Tabii ki var. Bence bitiremeyecek Beysun.
Efendim?
Direkt kaybeden bir teknenin yarışı bitiremeyeceği ortada değil mi? Ama direğini kaybedip yarışı bitiren tekneler var. Unutmayın.
Tolga Parliye'yi hatırla. Direkt kırmıştı hatırlarsan. 2000 yılında sanıyorum. King Edward Adası'na götürdü teknesini. O kırılan direği kesti. Orada işte bir tür yelkenlerden bir oda yapıp böyle tamir etti. Tekrar tek başına direği dikti. 13 metreye kadar inmişti direkt. Ve de yarışı bitirdi.
Tabii ki. Bu gerçek. Tolga.
Bu arada yine teknik bir notla diğer konulara geçelim. Alex Thompson şanslıydı çünkü bütün bu tamiratı San Helena yüksek basınç alanında yani sakin sularda bu tamiratı yapabildi. O bakımdan da şanslıydı ama aşağı yukarı 1000-1500 mil kadar da mil kaybetti zannediyorum.
Peki. Dümen de kırıldı. Beysun dümen de kırıldı biliyorsun dün akşam. Sancak evet. Dümen de gitti Hugo Boss'un. Dolayısıyla yani bana zor bitirecek gibi geliyor.
Bak onu bilmiyorum. Benim bilgisayarım arıza.
Dün akşam sancak dümeni ciddi arıza aldı. Yani bir darbe. Gene bilinmeyen bir nesneye darbe çarpmadan dolayı. Sancak dümen de iptal. Şu anda bir tek iskele dümenle tekneyi kullanıyor ki daha 40. enleme yeni geliyorlar. Yani kuvvetli denizlere, Hint Okyanusu'nun sert denizine yeni iniyorlar. Hugo Boss'un daha önünde yol var. Dolayısıyla bence çok devam edemeyecek gibi gözüküyor. Şu 8 tane yeni tekne, foylu var, osu var, busu var. Bir tanesi ayakta kaldı. Charlie Dalen'in şu anda birinci olan tekne. Dolayısıyla bu Tolga'yla daha önce yarış başlamadan konuştuğumuz bütün bu yeni teknoloji nasıl imtihan verecek? Olamıyor demek. Bir de bir ilave bilgi. Jules Verne trofesi dünyanın en hızlı dönme yarışı yapıyor. 2 tane maxi trimaran. Ortalama evet, 27-26'dan yeni çıktı. Bir tanesi aynı şekilde gene Rothschild'in tekne. Gene bir cisme çarptığı için o da geri dönüyor. Dolayısıyla denizler evet. Bu kadar sürati böyle kör gözüm kaldırmıyor galiba. Ben çok biraz böyle anneanne usulü bir yorum yaptım ama görmeden gittiğin zaman böyle gece gündüz galiba denizde bir şeyi çakıyorsun sonunda. Bir de Tolga sana bir sorum var son. Bu önü yuvarlak tekne var hani mini transattan bildiğimiz banyo leğenine benzeyen. L'Occitane, Armel Tripon. Evet. Hızlı gidemiyor galiba değil mi bu? Ya planladıkları gibi yürüyemiyor tekne galiba. O konuda ne düşünüyorsun?
Yani onu konuşmuştuk geçen biliyorsunuz. Yani Armel bu kadar tekneyi test etme imkanı olmadı. Ve şu anda da bulunduğu yerde baktığında yani bir sıkıntılar yaşadı. Tam hepsini medyaya aktarmadılar. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama orada bir problem var. Normalde o tekne form olarak aslında baktığında çok çok yuvarlak bizim bu Maxi 650'ler gibi değil. O kadar da yuvarlak değil gerçi. Ama hepsinde baktığında yuvarlak bir form var. Şu an Oksitan yürümüyor. Neden olduğunu da bilemiyorum. Ya yani baktığında çok ilginç. Başka tekneler de var bu tarzda. Yeni jenerasyon yürümediğine inanabileceğimiz yani. Mesela Kali, Kali'nin teknesi şu an ben yürümüyor diye buluyorum. Yani neden yol almıyor diye düşünüyorum. Ondan sonra yani bu teknelerde bir ilginç bir şeyler var, dönüyor ama hepsi medyada değil şu anda. Tahminen tabii bunların dönüşünü alacağız. Alacağız. Evet, haklısın. Ha, ben de yürümüyor diye görüyorum o tekneyi şu anda yani.
Bu arada ben Van de Globe'un resmi sitesinden tanık olduğum bir röportajda IMACO genel müdürü diyelim. Foil'larla ilgili bir düzenleme getirmeyi düşündüklerini söyledi. Yani bir limit getireceklermiş foil'lara. Haberin var mı Tolga?
Ya bu çok uzun süredir konuşuluyor bu. Bunu biliyorsun şeyde yaptılar önce, armalarda yaptılar. Dediler ki belirli jenerasyon teknelerin direkt üreticisi sabit. Yani çünkü hepsini böyle zorunlu kıldılar. Hepsi aynı direkt üreticisinden direkt üretmek zorunluluğunda kalmak gibi. Tahminen bu işi foil'e de çevirmek istiyorlar. Bunun arkasında bir ekonomik yapı var mı bilmiyorum. Gerçek olarak yani böyle bir kısıtlama. Ama bu bir monotipe doğru götürme gibi bir ihtiyaç var. Biliyorsunuz IMOCO 60 sınıfı ya Volvo Ocean Race ile bir çiftleşme gerçekleştirdi son dönemde. Evet. Çünkü bu teknelerin birazcık yapılarını da dizaynlarını da ekip olarak kullanılabilirliğe çevirmek gibi bir talepleri oldu. Aynı yani hem aslında ekonomiden kar edelim yani sürekli tekne yapımından kurtulalım. Aynı da aynı tekneyi de iki farklı organizasyonun şemasına da uyduralım gibi bir yapı var. Yani ben hep burada Fransa'da ben bu sorunu çok yaşıyorlar. Ben bunu hep bir problem olarak görüyorum. Yani her şeyi aynı tasın içine, aynı çorbanın içine koymak gibi bir şey var. Çıkış yöntemi var bu. Çok affedersiniz ama küçük beyin diyeceğim ben buna. Bununla bu Tour de France yarışı da öldürüldü bu şekilde. Yani tamam okey, ekonomik bazı arayışlar var. Buna herkesi kısıtlamalar getiriyorlar. Bunun yanında bu birçok şekilde de yani elini kolunu bağlatıyor herkesin. Ben biraz buna çok inanmıyorum. Ama dediğin gibi böyle bir fikir var ortada. Tabii bunu teknik kurul onaylayacak. Yani oradaki içerideki kaptanlar biliyorsunuz IMOCO sınıfını yönetiyor. Oy verecekler. Sonunda ne çıkarsa o çıkacak yani.
Tolga,
bunun güvenlikle ilgisi olabilir mi bu tür kısıtlamaları?
Yani bilmiyorum. Yani çünkü foil gördüğünüz gibi Tom Arion şu an yoluna devam ediyor. Güvenlikten çok güvenlikli bir alakası yok bu işin. Yani foil'ini kırdım zaten dışarıdaki bir parça. Dümen palası ile ilgili okey. Güvenlik olarak var diyebilirim. Ya da salma biliyorsun şimdi yeni salma profilleri de zorunlu oldu. Her teknenin her iki yılda bir salmasının işte check-up'a girmesi gerekiyor. Ultrasona girmesi gerekiyor gibi. Ya da ne bileyim içindeki kullanılan metalin yoğunluğunun hangi derecede olması gerektiğine kadar bir sınıf kuralı diktiler. Foil'lerde bunu yapmadılar. Fakat foil'ü kaybettiğinde çok böyle bir güvenlik açısından bir problem yaratan bir konusu yok. Ben zannetmiyorum güvenlik konusu olduğunu. Ama dümen paralarında bu işi yapabilirler.
Foil kaç paraydı Tolga? Bir foil aşağı yukarı.
300 bin.
Sen geçen program söylemiştik.
300 bin euro paket.
Yani şey gibi testereyle çatır çatır kesti değil mi? O
evet, videoda. Testereyle çatır çatır 300 bin euroyu
kesti. Alex Thompson da geçen yarışta yani 2016'da o da kesmişti. Tabii bu arada benim aklıma şimdi siz konuşurken geçen hafta çizdiğim karikatür geldi. Yani iki tane balina. Van de Globe başlamış diyor. Bir öbürü de çocukları arayalım sonra evden çıkmasınlar diye. bu foil'lar aynı zamanda bilgisayar balinaları da ilgilendiriyor.
Yani şimdi şuna da çok iyi dikkat etmek lazım. Bak Beysun abi benim dediğim yani arkadaşlarım var şu an La Rochelle'de bu grubun parçalarını yapıyor. İşte Bank Popüler'in, işte PRB'nin ondan sonra başka kim var arada grupta? Şaral'ın postalarını ve de dümen palasını ve de foil'larını üretiyor bu şirket. Tamam mı? İçeri girmesi imkanım yok benim. Sokturtmuyorlar beni sürekli olarak içeri ama ben arada bir böyle kaçmaya çalışıyorum. Şimdi bu şu an onlar bunun ölçümünü yapıyorlar. Yani her firma şu anda kompozitten bu apandisleri yapan firmalar şu anda şey yapıyor. Ah bu yaptığımız ürettiğimiz kırıldı, bu kırıldı, bu kırıldı, bu kırıldı. Bunların şeyini gösterecek, ortaya çıkacak. Yani kalite uzmanlığını. Şimdi böyle bir savaş da var ortada. Bizimkiler burada La Rochelle'ler iyi çalışıyorlar. Fena değil şu anda hala kayıpları yok hala ama göreceğiz bakalım.
Peki biraz da Van de Globe'daki hava durumlarını konuşacağım sizlerle. Bu çünkü hava ciddi bir taktik ve strateji problemleri ya da işte çözülmesi gereken sorunları da ortaya çıkardı. Bilmiyorum Gökhan Abur hatta mı?
Hattayım, hatta mısın? Dinliyorum.
Merhaba Gökhan. Gökhan'cığım baktın mı Van de Globe'un rotasındaki havalara?
Valla şöyle bir baktım. Arasına bakarsan detayları fazla incelemedim ama 40. yeniden verdiler. Ali Can biraz evvel çok güzel söyledi. Dediğin gibi o bölgede önümüzdeki günlerde kuvvetli rüzgarlar, fırtınalar var. Tahmin ediyorum ki İt Okyanusu'nu rahat bir şekilde geçmeye çalışacaklar. Çünkü hepsi tecrübeli yarışçılar. Görebildiğim o, yani o bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtına birbiri peş sıra gelecek.
Peki ben Tolga'ya sorayım. Tolga, Jeremy Bion'un Ekvator'a varışta bir rekor kıracağını umuyordun. İdeal hava şartları var diyordun. Peki öyle olmadı. Ne diyorsun?
Yani evet, baktığınızda aslında ben bunun şeyine bakıyorum, nedir onun adı, parkuruna baktığınızda yani
çok dramalı attı.
Yani Charlie Deren'in parkuruna bak, Tomario'nun parkuruna bak. Bakarsan ki bu üç sporcunun da yani nereden baksan herhalde bir 40'a yakın manevrası var. Yani sonuçta. Diğerlerine bak, ikinci gelen gruba baktığında haritada bu işte Birobel olsun, ne bileyim inisiyatif kör olsun. Yani bayağı bir yuvarlak bir hat çiziyorlar. Yani gayet güzel. Normalde hani bizim martı kanadı şekli dediğimiz bu martı kanadı şeklini gayet güzel oluşturuyorlar. Yani tabii geçtikleri alan da çok zorlu alanlardı. Yani Charlie Deren çok iyi çıktı işin içinden. Yani bir yandan ben de hani Tuareg'de oynarken bu şu an çok ciddi bir sıkıntı yaşanıyor orada. Yani manevra üzerine manevra yapmak gereken bir yerde kalındı. Evet. Şarad için de durum aynı söz konusu. Ama şöyle bir şey var. Kimi zaman frene basman gerekiyor, kimi zaman gaza basman gerekiyor. Şarad şimdi tahminen dişlerini biliyor yavaş yavaş. Çünkü önündeki diyor ki Tomario'nun foilini kırdı. Charlie Deren bayağı bir ileride. Hugo Boss zaten en büyük rakipti. Onda da zaten ciddi problemler var. Şimdi onun şansını arttıracak bir heves vermiş olabilir. Evet, rekoru kıramadı. Ekvator giriş rekorunu kıramıyor. Yani şu an çok zor. Ben hani aşağıda fırtınalar falan diyoruz ama aşağıda fırtına falan yok. Ben size söyleyeyim, önümüzdeki bir haftalık dönemde Ümit Burnu'nun dönüşe kadar herkes gene oyun oynayacak. Stratejisi üzerine strateji çizecekler gibi geliyor bana.
Evet, yüksek basınç alanları bayağı sorular yaratıyor doğrusu. Peki birazcık da sanal yarışı konuşalım. Şu anda 1 milyona varmak üzere katılımcı sayısı. Ne diyorsun Tolga bu ilgiye?
Yani tabii bu Avrupa'daki şu an pandemi dolayısıyla eve kapanmanın da sanırım buna bir yardım oldu diyebiliriz.
Yani herkes kaptan tabii.
O bir gerçek. Herkes yani tabii ki güzel bir uğraş. Yani ben de mesela yani ilk defa virtual ilatıda bir yarışta, yani doğayla, oğlumla tabii, yani o yüzden beraber konuşuyoruz, beraber yönlendiriyoruz. Bu kadar uzun süreli yani sabit ekran üstünde kalma imkanımız oldu. Yani bir de ilginç de şey, yani gruplu yarışmalar var. Yani bayağı bir aplikasyonu da geliştirdiler doğru söylemek gerekirse. Yani bayağı evet. Gayet keyifli bir şey halinde. Yani kimi zaman gecenin mesela uykudan uyanıyorsunuz, bir şey oluyor. Ya korktum, ben şu bu. Bir anda hemen telefon açıp bakıp nedir durum? Yani programladım, devam ediyor mu diye bakıyorsunuz yani.
Yarış içinde yarışlar var. Evet, oldukça eğlenceli. Tabii bu arada ben geçen hafta söylemiştim, tekrarlamak istiyorum. Bu Van de Globe'un Virtual Regatta'daki yarışta bir daha sonra Van de Globe'un sayfasında Junior sayfası var. Orada evet. İşte senin o Doğan'ın yaşlarındaki çocuklar için bir tür eğitim programları yapmışlar. Benim çok hoşuma gitti. Bilmiyorum, baktın mı sen Tolga? Doğan ilgileniyor mu o sayfayla?
Tabii ki tabii ki. Yani hatta bir de onu bölmüşler yani sınıflara göre. Şimdi baktın hani ilkokul 1, ilkokul 2, ilkokul 3, işte kolej civarı gibi böyle farklı bir formatlar da oluşturmuşlar. Yani sadece ne sırf belirli bir yaş grubuna göre değil, bütün bu ilk öğretim seviyesi grubunun inceleyebileceği bir hale çevirmişler. Tabii biz onunla bayağı bir printlerini aldık. Resimlerini çiziyoruz, boyuyoruz, sorularına cevap veriyoruz. Güzel bir uğraş.
Evet, peki buradan tabii annelere, babalara, dinleyicilerimizden annelere, babalara ve öğretmenlere o sayfayı bir girip bakmalarını önerelim. Yarış uzun. Hala faydalanma şansı var. Peki programın sonuna doğru geliyoruz. Gökhan'cığım, havalar felaket güzel. Yani şu anda bir kış güneşi var insanın içini ferahlatan ama aynı zamanda felaket, barajlardaki su seviyesi ne vaziyette?
Evet, %25'lerin altına indik. Tabii yalnızca İstanbul için değil, enerji üreten barajlarda ve azalış var. O bakımdan enerji üreten barajlarda da kendini sinyalleri vermeye başladı. Ama hemen şunu söyleyeyim. Şu anda Sardunya Korsika üzerinde bulunan İtalya yetkisi altına alan çok derin bir alçak basınç var. Bölgede kuvvetli güneyli rüzgarlar var. Her yer fırtına boyutlarına çıkabiliyor ve yavaş yavaş Yunanistan'a doğru yaklaşıyor. Bu akşam saatlerinde sistem Yunanistan'ı etkisi altına alacak ve hemen arkasından da kuvvetli güneyli rüzgarlarla Ege'ye gelmiş olacak. Pazar günü Ege'de zaman zaman hızını 20-25 knotlara çıkarmasını bekliyorum. Çünkü Ege'ye gelinceye kadar hızından bir hayli kaybedecek gibi gözüküyor. Yani merkez biraz dolacak. O bakımdan Ege'de fırtına beklemiyorum ama yine de 5-6 kuvveti bulan sert rüzgarlar Ege'ye girecek. Marmara'da da 3-4 kuvvete çıkmasını beklediğim Lodos var. Ama Lodos çok uzun süreli değil Beysun. Yani yağışı başlatacak. Fakat hemen peşinden pazartesi akşam saatlerine itibaren Trakya'dan başlayarak rüzgar hızlı bir şekilde Karayel'e dönecek. Tabii Karayel'e dönmesi İstanbul başta olmak üzere Marmara için ve Marmara'daki barajlar için oldukça iyi bir olay. Çünkü Karayel İstanbul'a yağış getiren bir rüzgardır. Dolayısıyla pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri gibi İstanbul'da zaman zaman kuvvetlenecek yağışlar var. Bu yağışlar yalnız İstanbul'da değil, Ege kıyılarında, Akdeniz'de de kuvvetli yağışlar oluşturacak ama İç Anadolu bölgesi ve doğudaki barajlar bu gelen sistemden pek etkilenmeyecekler. Çarşambadan itibaren ise sıcaklıklarda azalış var. Yani o biraz evvel senin bahsettiğin gibi hakikaten şu anda pırıl pırıl bir güneş var İstanbul'da. Sıcaklıklar mevsim ortalamaların biraz üzerinde. Bugün 16 dereceye çıkmasını bekliyoruz. Yarın da 16-17 dereceler civarında olacak. Pazartesi'den itibaren yağışla beraber 16'ya inecek. Ama hemen şunu söyleyeyim. Çarşambadan itibaren, hatta salıdan itibaren başlayacak bu. Kuvvetli karayelle beraber sıcaklık 11 derecelerin altına inecek. Ve bu da çok uzun değil. Çünkü önümüzdeki hafta sonuna doğru yağışların kesilmesiyle tekrar sıcaklıklar 16-17 dereceye kadar çıkacak. Bekliyoruz kış gelsin bir an evvel rahatlayalım diyoruz ama henüz Avrupa'da da kış yok. Türkiye ülkemizde evet. De yok ve güney rüzgarlar güney ile kuzey arasında rüzgar gidip geliyor Beysun.
Belki Gökhan bu buluta bağlı yağışlardan söz etmek lazım. Ben etmek istiyorum. Yani Taksim Meydanı'na, Mecidiyeköy Meydanı'na ya da Üsküdar Meydanı'na deli gibi sağanak yağmur yağmasının barajlara bir yararı yok. Yani o CB bulutlardan rica edelim. Gitsinler barajın üstüne orada yağsınlar değil mi?
Tabii yani o CB bulutlarının mutlaka bölgeye yağması lazım ama hepimizin çok yakından bildiği gibi İstanbul'un maalesef su havzalarının hiçbiri hepsi şu anda yerleşim alanı olmuş durumda. İşte başta İstanbul Havaalanı, Ömerli Havzası, iki tane ilçe var Ömerli Havzası'nda olmaması gereken şeyler. Zaten İstanbul su fakiri olan bir şehir. Yani İstanbul suyu zengin olan bir il değil. Biliyorsun daha Kanuni Sultan Süleyman zamanından beri hep İstanbul'a ne şekilde su getirebiliriz düşünülmüş. Evet. Bizans döneminde kemerler yapılmış falan filan. Yani tabii inşallah o bulutlar gelir en azından biraz seviyeyi yükseltir diye düşünüyorum ama %25 oldukça riskli bir seviye.
Evet. Peki sanıyorum zamanımız bitti. Herkese çok teşekkür ediyorum. Tolga, Alican, Gökhan.
Biz teşekkür ederiz Beysun abi, sağ olasın.
Görüşmek üzere. Teşekkürler.
Evet, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hey! Açık Deniz!
Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.